Ayrım 5.
Bunlar da kendilerini adam yerine koyuyorlar daha. Yalnız onlar olsa iyi. Büyük büyük adamların dilinden düşmüyordu. Gençlerimiz, gençlerimiz. Tam o sırada yaslandığı direğin dibindeki masada oturan kızla erkek kalktılar. Arkada bekleyenlerin itmesini aldırmadan hemen geçip oturdu. Masanın üstü kirli tabaklar, boş şişeler, ekmek ve yiyecek kırıntılarıyla, yağ lekeleriyle mide bulandırıcı bir görünümdeydi. Elini şöylece değdirdi formika masanın üstüne, kirden yapış yapış. Bir kaşar peyniri, bir de bira, dedi koşup gelen garsona. Ama önce şu masayı güzelce temizle, bira şişeyle olsun. Garson kızgın kızgın baktı. Belindeki kirli bezle şöylece bir sildi masanın üstünü. Yemek yemeyecek misiniz? Sen ne söylediysem onu getir. Masada bir de sigara tablası vardı. Bir sigorta şirketinin reklamı. Buraya konulduğundan beri hiç silinmemişti kuşkusuz. Sigara külleri ikinci bir kat oluşturmuştu plastik tablanın içinde. Gözünü tabladan güçlükle ayırdı ve bir sigara yaktı. Ne kadar kalabalıktı. Millette para vardı. Kim ne derse desin. Pahalılığa aldırış eden yok. Herkes bulmuş bir dümen. Parkalı gençler koca kıçlarını büsbütün ortaya vuracak daracık jeans pantolonları içinde etli butlu kızlar büyük bir iştahla yutuyorlardı sandviçlerini. Kokmuş etler artık domateslerle yapılmış, bozuk tadı biraz acı hardalla gizlenmiş sandviçlerini. Gürültüyle konuşuyorlardı. Ağızlarından buğular saça saça. Kocaman ağızlarında kaybolan dönerlerin yağı dudaklarının kenarlarından çenelerine doğru akıyordu. Garson birasıyla peynirini getirip bırakıyor masaya. Suratına atarcasını. Recai Bey kağıt peçetesine özenle siliyor bardağını ve birayı boşaltıyor. Bira köpürmüyor. Ya bayat ya da buzdolabında kalmış. Tadı tuhaf. Tadı değil, kokusu. Yanık kıymalı dönerin yağ kokusu kapalı şişedeki biraya bile sinmiş. Bardağını masaya bırakıyor. Yine özenle temizlediği çatalıyla peynirden küçük bir parça koparıp ağzına atıyor. Tatsız. Sandalye boş mu? Yüzüne su değmemiş, gözleri çapak içinde, gelişi güzel uzamış sakalı, tarak yüzü görmemiş, boynuna atıverdiği atkısında yağlı ellerinin izi, belli bir adam, gencecik, öfkeli bir sesi var. Onun tek başına bir masayı sahiplenmesine kızdığı belli. Gelecek biri var dese, adam onun vereceği yanıtı beklemeden yanlamasına oturuyor demir iskemleye, eşşoğlu eşek. Garson hemen bir tabak uzatıyor adamın önüne, bir bardak da iyi köpüklü bira. Adam çatalı bıçağı iterek iri eliyle tabaktaki tüyleri iyi yolunmamış tavuğa saldırıyor. Tırnakları uzamış, içleri kara kir dolu kocaman parmaklarıyla tavuğun budunu kavradığı gibi dişlerinin arasına sokuyor, dudaklarını şapırdatarak yağlı deriyi sömürmeye başlıyor. Eşşoğlu eşek. Şu adam, şu koca kıçlı kız, şu dazlak kafalı, kalın katmerli gözlük camları arasında iyice küçülmüş gözleriyle, ufacık bir taburenin üstüne tünemiş belediye tahsildarı kılıklı adam, şu saçlarını alaca bulaca boyatmış, bol allıklı, morumsu dudak boyalı, suratı çizik çizik kadın, daha ötedeki henüz lise çağında olmalarına karşın kaşarlanmış orospu tavırlarıyla oğlanlara kırıtan kızlar, hepsi aynı çamurdan. Hamam böceklerinden farkları yok. Her yana bulaştırıyorlar pisliklerini. Yağlı ağızlarına sildikleri kağıt peçeteleri şöylece buruşturup yere atıyorlar. Sigaralarını ayaklarının altında ezip bırakıyorlar. Ağızlarını aça aça öksürüp aksırıyorlar. Tükürüyorlar, mikrop saçıyorlar. Yüksek sesle konuşuyor, gülüşüyor, küfürler savuruyorlar. Kollarının altlarında bol resimli, bol renkli dergiler. Çıplak kadın fotoğrafları, kadın gibi giyinmiş, ağdayla tüy yolunmuş bacaklarını, İlaçla şişirilmiş göğüslerini gerine gerine sergileyen, sözüm ona, erkek fotoğrafları. Ünlü şarkıcılar, ünlü film artistleri, bunların çoğunu tanıyor Recai Bey. Her gece bir pavyonda rezalet çıkar bunların yüzünden. Ne var ki kıllarına dokunamazsın her geleleri. Ummadığın yerden arka çıkarlar. Ulan herkes mi kulan para bu memlekette diye söylenirsin ama ister istemez yüzüne bir gülücük yapıştırırsın. Bir de Binnur gibileri var şimdi. Şu dünyada tepesine pisleyecek başka enayi kalmamış gibi o da onu bulmuştu. Kaltak. Herif utanmadan kalkmış gelmiş para istiyor. Ne yaparsın ulan vermezsen? Ahmet Bey'e değil ya, Feriştahına git istersen. Ben senin gibilerine boyun eğecek olsaydım şimdiye kadar düzülmedik yerim kalmazdı. Birasını başına kaldırıp bitiriveriyor. Şu başının ağrısı biraz hafiflese. Ne kadar gürültü ediyor bunlar. Salkım saçak sakalları, özellikle eskitilmiş, yamalanmış pantolonları, kıvrık pipoları, dizi filmlerden kopya çekilmiş görüşürüzleri, tamamları, çavlarıyla züppe delikanlılar. Çocuk yaşında kızlar. İt, kopuk, hoparlörden yırtılırcasına çıkan cızırtılı yayvan bir ses. Sen gelmeden önce her yer karanlıktı. Bir kocaman sabunlu sünger geçirdiğini düşündü Recai Bey şu masaların, pis döşemelerin, asansörlerin, dairelerin, evlerin, dükkanların, isli gökyüzünün ve insanların üstünden. Bol köpüklü, kocaman bir sünger. Sonra dev bir itfaiyeci hortumuyla hepsini yıkadığını. Yo, yetmezdi yıkamak. Bir gün sonra her şey eski haline dönerdi. Aynı pislik, aynı kokuşmuşluk, aynı kulamparalık, ibnelik, orospuluk, göz açıp kapayıncaya kadar yine sarardı merdivenleri, evleri, lokantaları, daireleri, yatak odalarını, gökyüzünü. En iyisi kanatmak ya da yakmaktı. Yakmak da en iyisi, cayır cayır. Neron gibi. Gazetede Neron'un deli olduğu yazılıydı. Ne münasebet efendim? Ne yapsındı yani adam? Üstelik imparator. Astığı astık, kestiği kestik. O da Neron gibi olmak isterdi. Evet, yakmaktan başka çaresi yoktu bu işin. Başka türlü temizlenemezdi bu pislik. Cehennemi dünyaya getireceksin. Ne var ki Recai Bey, Neron gibi bir tepeye çıkıp seyretmeyi düşünmüyordu çıkaracağı o dev büyüklüğündeki yangını. Kendisi de içinde olacaktı. Aynı pisliğin, kokuşmuşluğun kendi içinde de olduğunu biliyordu. İçinde ve dışında, kafasında, giysilerinde, iç çamaşırlarında, düşlerinde, özellikle düşlerinde. Özellikle o haşmet denen orospuyla yattığından beri hemen her gece gördüğü o iğrenç düş. Kadının apış arasındaki kıvır kıvır ve yapışkan kılları gitmiyor bir türlü gözlerinin önünden. Sonra bacaklarındaki o pis kokulu yapışkan kan. Ah kahpe, bir gün göstereceğim sana. Midesi bulanıyor, cebinden tekrar paketini çıkararak bir sigara yakmak istiyor. Gazının tükenmiş olduğunu unutarak üst üste çakıyor çakmağını. Daha dün doldurmuştu oysa. Namussuzluk, herkes herkesi kazıklıyor. Gücü yeteni. Sonra ceketin yan cebine tıkıştırdığı kibrit kutusu geliyor aklına. Kenarları eğrilmiş kibrit kutusu. Üç çöp kalmış içinde. Sigarasını yakıyor, dumanı içine çeker çekmez o tuhaf yapışkan yanık et kokusu genzini dolduruyor. Midesi kabarıyor, sandalyesine yaslanarak derin derin soluk alıyor. Beynine tokmaklar iniyor durmadan. Karşısındaki adam ne zaman kalkmış yerinden? Tabağa yırtıkları selobantla yapıştırılmış pis bir 5 liralık bırakmış. İleride asansörün önünde durmuş, bu tarafa doğru bakıyor. Kaşla göz arasında tabağa bıraktığı bahşişi cebine indirir mi diye bakıyor olmalı. Eşşoğlu eşi. Hamam böceğinden ne farkları vardı bunların? Şu herif, şu koca kıçlı kız, belediye tahsildarı kılıklı adam, saçları alaca bulaca boyalı kadın. Hepsi birer böcek, hiç farkları yok. Başka bir şey ister misiniz? Hayır, kaç para? Bir kağıda hesap çıkarıp uzatıyor garson. Bir şişe birayla zar gibi dilinmiş kaşar peyniri. Soyguncu bu herifler. Parayı masaya bıraktı ve kalktı. Ortalık birden tenhalaşmıştı. Mesai saati başlamış bile. Bir şişe biraydı içtiği ama başı hafifçe dönüyordu. Sallana sallana asansöre doğru yürüdü. Asansörün önünde bekleşenler vardı daha. Yüreği öyle bir çarpıyor, bayıldı bayılacak. Merdivenlere doğru yürüdü, bir iki basamak indi, duvara yaslandı. Yanından tüylü paltolarını, ıslak parkalarını üstüne sürterek insanlar geçiyor ve kimse dönüp bakmıyor yüzüne. Dizleri kesik kesikti. Keşke bugün hiç çıkmasaydı evden. Bu halde nasıl dönecekti daireyi? Bir de müdürle karşılaşırsa. Kendisi olsa ne yapardı? Düşünüyor. Ulan burası Dingo'nun ahırı mı? Diye bağırırdı salak herifler. Elini zor götürüyor ağzını. Derin derin soluk almaya çalışıyor ama bastıramıyor midesinin kabarmasını. Ağzın içine bira köpüğüne bulaşmış peynir parçacıkları doluyor ve yerdeki yırtık kağıt boş sigara paketlerinin, balgamların ve çamurlu ayak izlerinin ortasına kusuyor. O zaman görüyor bir süredir trabzanın kenarına sinerek onu izleyen hamam böceğini. Böcek duyargalarını oynata oynata hızla tırmanıyor taze kusmuğun üstüne. Midesi yeniden kabarıyor ve yeniden kusmaya başladığı sırada Bir el omuzunu tutup sarsıyor. Recai Bey, Recai Bey, hasta mısınız? Güçlükle çeviriyor başını ve kanı çekilmiş yüzü yeniden kıpkırmızı kesiliyor. Apartmanın alt katında oturan kız bu. Sabahki kız. Kasılmış çenelerin arasından homurtuyu andıran bir ses çıkarıyor Sade ve yeniden kusuyor. Size yardım edeyim. Merdivenden inerler, suratlarını buruşturarak çeviriyorlar başlarını. Kız ne yapacağını bilemeyerek Recai Bey'in omuzunu sarsıp duruyor. Recai Bey sonunda cebinden mendilini çıkarmayı başararak ağzını siliyor ve kızla göz göze gelmemeye çalışarak dirseğiyle uzaklaştırmaya çalışıyor onu. Çekilin başımdan. Ama hastasınız, bir şey mi dokundu, bir yere otursaydınız. Bugün ikidir yardım etmek istiyor bu kız. Kim yardım istiyor ondan? Aptal. Çekilip gitsin başından. Rahat bıraksın onu. Kustu işte, ne olmuş yani? Arkasından alay edecek koskoca herif gökdelenin merdivenlerine çömelmiş kusuyordu. Bir görseydiniz ne çirkin ne gülünç bir görünümü vardı diyecek. Görmüyor musunuz? Kustum işte, midem bulandı, kustum. Siz hiç kusan birini görmediniz mi? Sesi öyle bir öfkeyle yüklüydü ki kız omuzunu sarsmayı bırakıp iki adım geri çekilmek zorunda kalıyor. Bir yere otursaydınız, renginiz çok bozuk. Bir türlü bakamıyor kızın yüzüne. Onu o halde görmüş olmasını bağışlayamıyor. Ne farkı var bu kızın lokantadaki öteki kızlardan? Bu da pis böceğin tekidir. Tek başına oturuyor o evde. 25 yaşına gelmiş, hala evlenmemiş. Kim bilir ne haltlar yiyordur, kimleri alıyordur evine. Dudağının boyasını yeni tazelediği belli. Yemeğini burada yiyor demek. Neyle? Orospunun teki. Ağzını bir kağıt peçeteye şöylece silmiş, çantasının kapağındaki küçük aynaya bakarak rujunu sürmüş, yağlı parmağını dudağında ıslatarak rujun birazını da yanağına yaymış. Şimdi apartmandakilere de anlatacaktır gördüklerini. Kapıcıya da, eczacı kalfasına da, gazeteciye de. Çekilin başımdan diyor yeniden. Ama hastasınız, üzülmeyin, ben babamdan alışığım. Öfkesi daha çok fırlıyor tepesine. Babasından alışıkmış. Ay yaşın biriydi demek babası. İçip içip evine gelince kapı önünde midesini boşaltanlardan. Ben sarhoş falan değilim, içki de içmem. Yo, öyle bir şey demek istemedim. Babam da son günlerinde böyle. Tamam, anlaşıldı. Şimdi gidin artık başımdan. Kızı bırakıp inmeye başlıyor merdivenlerden ama kız onu bırakmak istemiyor. Özür dilerim, sizi gücendirecek bir şey mi söyledim? Hayır, gücenmiş falan değilim. Yardım ettin, sağ ol. Şimdi bırak da işime gideyim. Siz bu halde bir yere gidemezsiniz. La havle çekiyor içinden. Nereden tebelleş oldu başına şu kız? Midesini boşaltmış olmasına karşın başı öyle ağrıyor ki ağzını açmak bile gelmiyor içinden. Sülük gibi yapışmış kız. Ne yemiştiniz acaba? Bozuk bir şey miydi? Aslında hiç de güzel değil yemekleri ama işime yakın olduğu için burada yiyorum. Belediyeye şikayet etmeli. Ürkütücü bir homurtuyla yanıtlıyor kızı. Evet mi, hayır mı dediği anlaşılmıyor. Kız fark etmemiş gibi sürdürüyor konuşmasını. Aslında yine de en iyisi burası. Demek siz de burada yiyordunuz. Ben her zaman burada yemem demek istiyor, sonra vazgeçiyor. Kız ahbaplığı uzatmak istiyor belli ki. En iyisi aşağıya ininceye kadar susmak, sonra da başından salmak. Bu saate kadar burada oturduğuna göre devlet dairesinde çalışmıyor demek. Nerede çalışıyor? Bankalar personeline yemek veriyor. Belki de özel şirketti. Kaç para geçiyor elini? Bu pahalılıkta neyle geçiniyor? Ev kendisinin midir? Öyle bile olsa evini aldığı erkeklerin parasıyla geçiniyordur. Onu sanki her gece gözetlemiş, evine girip çıkanların çetelesini tutmuş gibi inanıyor düşündüklerine. Yöneticiye başvurup şikayet etmek geçiyor aklından. Bu apartmanda namuslu insanlar oturuyor. Apartmanın adını kötüye çıkartmaya hakkı yok bu kızın demek istiyor. Dışarı vuramadığı öfkesini böylece çıkarmaya çalışıyor ondan. Onu iyice aşağılıyor. 40 yılda bir gittiği sinemalarda seyrettiği polis filmlerindeki gibi ter kafesli bir polis arabasına kapatıp karakola yolluyor onu. Oradan sağlık kontrolüne yollatıyor. Sarhoş bir doktor. Çünkü vakit gece yarısını geçmiştir. Kirli bir naylon eldiven geçirdiği elini bacaklarının arasına sokup orasını burasını mıncıklıyor kızın. Gerçekte kafasında imgelediğinin Binnur olduğunu ayırımsamıyor bile. Siz yine de doktora görünseniz iyi olacak Recai Bey diyor kız. Başını sallıyor. Yok yok, iyiyim. Üşüttüm midem ondan. Geçti bile. Bence gidip yatmalısınız. Bu halde çalışamazsınız. Telefonunuz var mı? Yok. İsterseniz ben telefon ederim dairenize. Gözlerini kısarak bakıyor kızın yüzüne. Nerede çalıştığını nereden biliyor bu kız? Öğrenmiştir. Bunlar ne meraklıdırlar. Herkesin ıcığını cıcığını öğrenmek için can atarlar. Kapıcıya sormuştur. Belki de yöneticiye sormuştur. İlgine teşekkür ederim kızım ama bir şeyim yok. Sonra sen işine geç kalacaksın. Önemli değil. 2 gündür ucuzluğa hazırlık yapılıyor. Envanter çıkarıyorlar. Gitmesen bile olur. Bir mağazada çalışıyor demek. Tezgahtardır. Ya da muhasebeci yardımcısı falan. Patronun metresidir kuşkusuz. Her sabah sürüp sürüştürür. Kısacık etekleriyle orasını burasını göstererek adamın karşısına geçer, kırıtır. Adamın ağzında takma dişleri vardır. Dişlerini hiç fırçalamaz. Kapının kilidini çevirir, kızı kucağına oturtur. Sigaradan sararmış dudaklarını ağzına yapıştırır. Pis böcek. Birden sokağa çıkıveriyorlar. Yeniden kar yağmaya başlamış. Apartman bacalarından rüzgarla sokağa yayılan, iyi yanmamış linyit dumanına karışan kar sıvaşık sıvaşık değiyor suratını. Paltosunun yakasını kaldırıyor. Kız da paltosunun kukaletasını başına geçiriyor. Kaldırımın üstünde bir an duraklıyorlar. Ne yana gidiyorsun diyor kıza. Kız eliyle sıhhiye yönünü gösteriyor. İyi, ben bu yana gidiyorum. Kızın yüzünde ağlamaklı bir anlatım. Galiba haklısın, pek iyi değilim, üşütmüşüm. En iyisi ben eve gidip yatayım, bir ilaç alayım. Yarına bir şeyim kalmaz. Ben sağlamımdır. Gülüyor kızın yüzü. Gülünce de öyle bir güzelleşiyor ki. Akşam size bir çorba yapar getiririm. Sakın yataktan çıkmayın. Kaloriferler hiç iyi yanmıyor bu sıralar. Gülmek geçiyor içinden. Ne istiyor bu kız? Onun gibi bir adamdan ne bekliyor? Bu da Binnur'un başka türlüsü olmalı. Tuhaf. Tıpkı sabah banyoda tıraş oluşunu izleyen böcek gibi bakıyor kız yüzüne. Bir duyargaları eksik. Yok, eksik değil. Başına geçirdiği kukaletanın iki yanından taşan iki tutam sarı saçın duyargalardan farkı yok. Yürüyüşü de andırıyor o böceği. Bu da onun gibi hafif hafif yaylanarak yürüyor. Bir bacağı kısa mı ne? Öyle korkusuz bir yürüyüşü var ki ayağının kayabileceğini hiç düşünmüyor. Bir süre bakıyor ardından. Pek de öyle orospuya benzemiyor bu kız. Bir mağazada çalıştığına göre belki babasından yetim aylığı da alıyordur. Evde kendisinin ise geçinip gidiyordur. İyi yürekli bir kız herhalde. Başkası olsa onu o halde görünce iğrenir, başını çevirip uzaklaşmaya bakardı. Hay Allah, ne dokundu bana bu kadar? Kıza eve döneceğini söylemişti ama daha karar vermiş değildi. Binnur'un babası bakmışsın öğleden sonra yine çıkıp gelmiş. Binnur'un babası seyran bağlarında oturuyordu. Son duraktan bir önceki duraktan dere yatağına doğru bir yol iniyordu. Ciple bile inememişti o yokuştan. Yerler vıcık vıcık çamurdu. Polis cibini görünce mahallenin çocukları çil yavrusu gibi dağılmışlardı. Milletvekili Ahmet Bey'in nasıl olup da sık sık bu eve gelebileceğini düşünmemişti o zaman. Başına kendi eliyle sardığı beladan nasıl kurtulabileceğini düşünüyordu sadece. Şoförü cipte bırakmış tek başına gitmişti eve. Evin bir bölümü henüz tamamlanmamıştı. Dikenli telle yarım yamalak çevrilmiş küçücük bir bahçesi vardı. Bahçede bir kümes, tavuklar orta yerde dolaşıyordu. Tüyleri iyice uzamış, sıska, kötü bakışlı, pis bir köpek havlamaya başlamıştı onu görünce. Binnur'un babası sallana sallana evden çıkmış, hayvanın boğazına bağlı ipi tutmuştu. Korkma komiserim, ben varken bir şey yapmaz. Nasıl tutulabilmişti kendisini adamın suratına okkalı bir tokat indirmemek için? Köpek öylesine pisti ki yanından geçerken sürünmemeye özen göstermişti. Ev kazıkların üstüne oturtulmuş gibiydi. Bodrum katı sayılabilecek alt yanının duvarları tam örülmemişti. Çarpık çırpık tahta merdivenlerden yukarı çıkmışlardı. Adamdan hayli genç olduğu anlaşılan başı Yemenili bir kadın karşılamıştı onları aralıkta. Recai Bey bütün dikkatine karşın altlarına çamur birikmiş kunduralarını çıkarmak zorunda kalmıştı. Sofaya açılan 3 kapı vardı. Bunlardan biri helal kapısıydı. Öteki kapılar oda kapılarıydı. Kadın kapılardan birini açmış, Recai Bey'e yol göstermişti. Alçak tavanlı küçük bir odaya girmişlerdi. Tam karşıda kocaman madeni bir masanın üstünde Ekranına renkli cam geçirilmiş Avrupa yapısı bir televizyon duruyordu. Televizyonun konduğu masanın alt gözünde bir regülatör ve regülatörün yanında küçük bir cam fanusta iki küçük balık. Dört iri koltuk doldurmuştu odayı. Yerde ve duvarda ucuzundan ev dokuması halılar. Çağla yeşili bir perde asılıydı pencereye. Pencerenin dibindeki somyada bin nur sırtında kirli beyaz bir gecelikle yatıyordu. Uyuyormuş gibi yapıyordu. Üç gündür böyle yatıyor demişti kadın. Bir lokma koymuyor ağzına, ağlayıp duruyor. Hala yayalara kırmızı ışık yanıyor. Yanında bir adam duruyor. Şemsiyesinin ucu neredeyse gözlerine girecek, homurdanıyor. Şemsiyene dikkat etsene be adam. Adam onu duymazdan hızlı yürüyor, karşıya geçiyor, yeşil ışığı beklemeden. Galiba kızın hakkı var, en iyisi eve dönmek. Bu saatte yukarı çıkan otobüsler boş olurdu. İş düşüp bir yerini kırmadan karşı kaldırıma geçebilmekti. Cadde işçilerin demir uçlu sopalarıyla kırdıkları buz kesekleriyle kaplanmış. Buzlar kapkarı olmuş. İnsanın ayaklarının altından kayı kayı veriyorlar. Yeşil ışık yanıyor, sandalyeleri geçiyor karşıya. Parktaki çamların dallarında biriken karlar da buzlaşmış. Yapay bir görünümleri var. Her şeyde öylesine bir bırakılmışlık, ihanete uğramışlık havası var ki kendini bozguna uğramış bir birliğin en gerisindeki bütün gücünü tüketmiş, yevreye yuvarlanmamak için olağanüstü bir denge kuralına yaslanan mekkare erine benzetiyor. İçinde bir yangın var. Bir temiz pınar düşlüyor. Elini de dayayıp kana kana içmek istiyor o pınardan. Dayısının bağında yerden fışkıran böyle bir pınar vardı. Buz gibi akardı suyu. Kuşlar pınarın oluşturduğu küçücük havuzun kenarına konar, başlarını havaya kaldırarak su içerlerdi. Çok beklemedi durakta Çankaya otobüsü. 3-5 kişi ancak vardı otobüste. Biletçi daha öğleyi geçeli çok olmadığı halde şimdiden yorgun düşmüş. Bozuğun yok mu? Parmaklarının ucuyla tiksinerek tuttuğu yapış yapış 100 liralığı yeniden koyuyor cüzdanına. Sonra dolmuş şoförünün verdiği paraları anımsıyor. Elini paltosunun cebine sokuyor ve biletçinin istediği parayı bulup uzatıyor. Biletçi ters ters bakıyor. Yanındaki sırada oturan adamla konuşuyormuş gibi söyleniyor. Ne adamlar var yahu bu dünyada. İnsana eziyet çektirmekten zevk alıyorlar. Bak ne yazıyor tabelada? Bilet ücretlerini bozuk parayla ödeyiniz diyor. Herif hasta mıdır nedir? Şimdi şu adamı... Yok, canı dayak atmak bile istemiyor şimdi. Ne kadar istemese de hasta olduğunu kabul etmek zorunda. Kız da hasta mısınız demişti. Daha sabah onu duvarın üstünde oturur gördüğünde. O da daha o zaman hasta olduğunu inanmıştı. Gerçekten hastaydı.